belli bir kolektifin iyiliği ve tüm dünyanın iyiliği. Belli bir kolektifin iyiliği ile tüm dünyanın iyiliğini karıştırırsam şaşırmayın. Çünkü gerçekten de öyle bir dereceye geldik ki tüm dünya tek kolektif ve bir toplum kabul edilmektedir. Yani dünyadaki her birey yaşamının özünü ve geçimini dünyadaki tüm insanlardan sağladığından tüm dünyaya hizmet etmeye ve tüm dünyanın iyiliğini düşünmeye mecbur edilir. Yukarıda bireyin kolektife bağlandığının tümüyle bir makinedeki küçük bir çark gibi olduğunu açıkladık. Kişi hayatını ve mutluluğunu kolektiften sağlar. Dolayısıyla kolektifin iyiliği ile kişinin kendi iyiliği bir ve aynı şeylerdir ve bunun tersi de geçerlidir. Bu yüzden kişi kendisine esir olduğu ölçüde zorunlu olarak kolektife esir olmuş olur. Peki bu kolektifin ölçüsü nedir? Bu, bireyin onlardan sağladığının ölçüsüyle belirlenir. Örneğin tarihsel zamanlarda ölçü bir ailenin ölçüsüydü. Yani bireyin sadece kendi aile bireylerinden yardıma ihtiyacı vardı. O dönemde kişi sadece ailesine bağlı olmak zorundaydı. Daha sonraki zamanlarda aileler kasabalara ve şehirlere toplandı ve birey kasabasına esir oldu. Sonra kasabalar ve şehirler eyaletler olarak birleştiğinde birey yaşamının mutluluğu için hemşehrileri tarafından desteklendi. Böylece kişi ülkesindeki tüm insanlara esir oldu. Dolayısıyla bizim neslimizde birey mutluluğu için dünyadaki tüm ülkeler tarafından desteklendiğinde aynı ölçüde bireyin de tüm dünyaya esir olması bir gerekliliktir. Tıpkı makinede işleyen bir çark gibi. Dolayısıyla bir bölgede iyi, mutlu ve barışçıl işler yapma imkanı dünyadaki tüm diğer ülkelerde böyle değilse hayal edilemez ve durumun tersi de söz konusudur. Bizim zamanımızda ülkeler yaşamsal ihtiyaçlarının sağlanması için birbirlerine bağlandılar. Daha erken dönemlerde bireylerin ailelere bağlı oldukları gibi. Bu yüzden artık sadece bir ülke veya bir ulusun iyiliğini garanti edecek işlerden bahsedip bunlarla ilgilenmek yeterli değildir. Ancak tüm dünyanın iyiliği ile ilgilenebiliriz. Çünkü dünyadaki her bireyin menfaati veya zarar görmesi dünyadaki tüm insanların menfaatine bağlıdır ve bununla ölçülür. Aslında bu bilinip hissedilmesine rağmen dünyadaki insanlar bunu hala doğru dürüst kavramış değiller. Peki neden? Çünkü doğadaki gelişimin işleyişi bu şekildedir. Yani hareket anlayıştan önce gelir ve sadece hareketler insanlığa gösterecek ve ileri doğru itecek. Pratik yaşamda dört nitelik birbiriyle çelişir. Biz çaresiz insanların bizleri yolumuzda rahatsız eden ve yukarıda bahsedilen uygulanabilir zorluklara ek olarak daha da fazla kafa karışıklığı ve psikolojik eğilimlerimiz var. Her birimiz bireysel olarak içimizde eşsiz ve birbiriyle çelişen niteliklere sahibiz. İster gelişim, ister yetiştirme yoluyla olsun, insanların doğasında bölünmüş olarak yer alan yukarıdaki dört nitelik, merhamet, doğruluk, adalet ve barış, kendi içlerinde birbiriyle çelişkilidir. Örneğin, merhamet niteliğini soyut formda ele aldığımızda bunun yönetiminin tüm diğer niteliklerle çeliştiğini görürüz. Merhametin hükmünün yasaları ile dünyamızdaki diğer niteliklerin ortaya çıkacağı hiçbir yer yoktur. Merhamet niteliği nedir? Bilgilerimiz şöyle açıklıyorlar. Benim olan senindir ve senin olan da senindir. Merhamet, eğer dünyadaki tüm insanlar bu merhamet niteliğiyle davranışlarını şekillendirseydi, bu doğruluk ve adalet niteliğinin tüm mükemmelliğini iptal ederdi. Çünkü her birey doğal olarak sahip olduğu her şeyi başkalarına vermeyi ve onlardan hiçbir şey almamayı arzuladığında birbirine yalan söylemeye olan tüm ilgi ortadan kalkardı. Ayrıca doğruluk niteliğini tartışmak da yersiz olurdu. Zira doğruluk ve yalancılık birbiriyle görecelidir. Eğer dünyada sahtecilik olmasaydı doğruluk kavramı da olmazdı. Fazla söze gerek yok. Doğruluk niteliğini sadece zayıflığından dolayı güçlendirmek için gelen tüm diğer nitelikler iptal olurdu. Doğruluk şu sözlerle tanımlanır: benim olan benimdir ve senin olan senindir. Bu merhamet niteliğiyle çelişir ve hiçbir şekilde bu niteliğe müsamaha edemez. Zira gerçekte bir başkası için çalışmak ve kendini zorlamak adil değildir. Çünkü bu dostu başarısızlığa uğratmakla birlikte onu başkalarını kötüye kullanmaya da alıştırır. Doğru, her insanın ihtiyaç süreci boyunca kendi varlıklarına değer vermesini gerektirir ki kişi dostuna yük olmak zorunda kalmasın. Dahası aslında dostlarından daha önce gelmesi gereken, akrabaları ve varisleri olmayan tek kişi bile yoktur. Çünkü doğa öyle emretmiştir ki varlığını başkalarına veren kişi akrabalarına ve varislerine hiçbir şey bırakmayarak onlara yalan söyler. Barış aynı zamanda adalet ile de çatışır. Çünkü toplumda barış yapmak için enerji ve bilgilerine yatırım yapan, uyanık ve zeki olanlara içeriğiyle zengin olma ve saf ve ihmalkarlara da fakir olma sözü veren koşullar olması gerekir. Bu yüzden daha enerjik olan kendi payını ve ihmalkar olan dostunun payını alır. Ve öyle iyi bir yaşam sürer ki ihmalkar ve saf olanlara sadece zorunlu yaşamlarını sağlamak için bile yeterli şey kalmaz. Bu nedenle onlar tümüyle çıplak ve pek çok yönden mahrum kalırlar. Elbette ihmalkar ve saf olanları hiçbir kötülük için bu kadar sert cezalandırmak adil değil. Zira onların günahı nedir? O biçare insanların suçu nedir? Eğer ilahi takdir onlara beceri ve zeka vermediyse ölümden daha beter ıstıraplarla cezalandırmaları mı gerekir? Dolayısıyla barış koşullarında adalet gibi bir şey yoktur. Barış adaletle çelişir ve adalet barışla çelişir. Çünkü eğer mal mülkün adil paylaşımını emredersek, yani ihmalkar ve saf olanlara açık göz ve enerjik olanların sahip olduklarının önemli bir kısmını verirsek, o zaman bu güçlü ve girişimci insanlar elbette büyük olanları, enerjik olanları köle yapan hükümeti devirmeden rahat etmeyeceklerdir. Bu yüzden kolektifin barışı için ümit yoktur. Dolayısıyla adalet barış ile çelişir. Egoizmdeki bireysellik yıkım ve yok oluşa neden olur. Böylece niteliklerimizin nasıl çarpıştığını ve birbiriyle savaştığını görüyorsunuz. Ancak her kişinin içinde bu dört nitelik kişiye aynı anda veya teker teker egemen olur ve kişinin içinde savaşır ta ki sağduyu artık bu nitelikleri organize edemez ve hiçbir şekilde tümüyle yola getiremez hale gelene kadar. Gerçek şu ki içimizdeki tüm bu düzensizliğin kökü her birimizin içinde daha az ya da daha çok var olan bireysellik niteliğinden başka bir şey değildir. Bireyselliğin yüce bir nedenden geldiğini, bu niteliğin bize doğrudan dünyada tek ve tüm yaratılışın kökü olan Yaradan'dan geldiğini açıklığa kavuşturmamıza rağmen yine de dar egoizmimizin içine oturan bu bireysellik hissiyatı yıkım ve yok oluşu etkiler. Ta ki geçmişte ve gelecekte dünyadaki tüm yıkımların kaynağı olana dek. Gerçekten de dünyada bu bireysellik hissiyatından özgür tek bir kişi yoktur. Ve tüm farklılıklar sadece bunun kullanım şeklindedir. Kalbin arzuları için, yönetmek için ya da saygı için. Ve insanları birbirinden ayıran şey de budur. Ancak dünyadaki tüm insanların eşit tarafı, her birimizin kendi kişisel menfaatlerimiz için mümkün olan her yol ile tüm insanları istismar etmeye ve kötüye kullanmaya hazır olduğumuzdur. Üstelik kişinin kendisini dostunun yıkımı üzerine inşa ettiğini hiç dikkate almadan. Kişinin seçtiği doğrultuya göre her birimizin kendimize ne kadar müsaade ettiğinin bir önemi yoktur. Zira arzu aklın köküdür. Akıl arzunun değil. Aslında insan ne kadar daha yüce ve mükemmel ise bireysellik niteliği de tam olarak o kadar yüce ve mükemmeldir. Bireyselliğin doğasını kolektifte ve bireyde evrimin konusu olarak kullanmak. Şimdi dünya barışının ortaya çıkışı zamanında insanlık tarafından sonunda kabul edilecek olan doğrudan koşulları anlamaya çalışacağız. Ve bu koşulların bireye ve kolektife mutlu bir yaşam sağlama konusunda nasıl faydalı olduğunu ve insanoğlunun bu özel koşulların sonunda kendilerine yüklenme arzusunu öğreneceğiz. Her insanın kalbinde bulunan ve tüm dünyayı kendi hazzı için yutmak isteyen bireysellik konusuna geri dönelim. Bunun kökü doğrudan Yaradan'dan insanlara uzanır. Bunlar onun dallarıdır. Burada cevaplandırılması gereken bir soru vardır. Nasıl olur da böyle bozuk bir form dünyadaki tüm yıkım ve zararın babası olacak şekilde içimizde ortaya çıkacak? Nasıl olur da her inşanın kaynağından her yok oluşun kaynağı çıkmış olabilir? Böyle bir soruyu cevapsız bırakamayız. Aslında yukarıda bahsedilen bireysellikte madalyonun iki yüzü vardır. Eğer madalyonun üst tarafından eşsiz olan ile form eşitliği tarafından incelersek sadece başkalarına ihsan etme formunda çalışır. Zira Yaradan tümüyle ihsan edendir ve alma formundan başka hiçbir şeye sahip değildir. Çünkü onun hiçbir eksikliği yoktur ve yaratmış olduğu varlıklardan hiçbir şey almaya gereksinimi yoktur. Bu yüzden ondan bize uzanan bireysellik de kendimiz için hiçbir şey almadan sadece başkalarına ihsan etme formunda hareket etmelidir. Madalyonun diğer tarafında, yani bireyselliğin içimizde fiilen nasıl çalıştığı ile ilgili olarak tümüyle zıt yönde işlediğini görüyoruz. Çünkü sadece kişinin kendisi için alma formlarında işliyor. Örneğin dünyadaki en önemli ve zengin adam olma arzusu gibi. Bu yüzden yukarıdaki madalyonun iki yüzü birbirinden doğu ile batı gibi ayrıdır. Bu bize sorumuzun cevabını verir. Dünyada eşsiz olan, ondan kaynaklanan ve bize gelen her yapının kaynağı olanın aynı bireyselliğin içinde içimizde her yıkımın kaynağı olarak işlev görmesi nasıl mümkün olur? Bunun bize gelme sebebi kendimiz için almak olan o değerli aracı ters yönde kullanmamızdandır. İçimizdeki bireyselliğin asla ihsan etme formunda hareket etmeyeceğini söylemiyorum. Çünkü aramızda bireyselliği başkalarına ihsan etme formunda işleyen insanlar olduğunu da inkar edemezsiniz. Mesela ortak iyilik için tüm parasını kullananlar ve tüm çabalarını ortak iyiliğe adayanlar gibi. Ancak detaylarını verdiğim madalyonun o iki yüzü hiçlikte başlayan ve gelişim derecelerini önceden belirlenmiş mükemmellik ölçüsü olan zirveye ulaşana dek bir dereceden bir sonraki üst dereceye ve oradan da yine de bir sonraki üst dereceye zaman içinde tırmanan ve her şeyi bütünlüğe getiren yaratılışın gelişiminin sadece iki noktasından bahsetmektedir ve orada sonsuza dek kalacaktır. Bu iki noktanın gelişim sırası şöyledir. Bir, başlangıç noktası tümüyle hiçliğe yakın olan en alt derece, bu madalyonun ikinci yüzü olarak tarif edilir. İki, kaldığı ve sonsuza dek var olduğu zirve, bu da madalyonun ilk yüzünde tarif edilir. Ancak içinde bulunduğumuz dönem zaten büyük ölçüde gelişti ve zaten pek çok sayıda dereceye yükseldi. Hali hazırda yukarıda bahsedilen ikinci yüz olan en alt safhanın üzerine yükselmiş ve önemli ölçüde ilk yüze yakınlaşmıştır. Dolayısıyla aramızda bireyselliğini başkalarına ihsan etme formunda kullanan insanlar zaten var. Ancak bunların sayıları azdır. Çünkü hala gelişim yolunun ortalarındayız. Derecelerin en üst noktasına geldiğimizde hepimiz bireyselliğimizi başkalarına ihsan etme formunda kullanıyor olacağız ve hiç kimsenin bireyselliğini kişisel alma formunda kullanacağı bir durum asla olmayacak. Bu sözlerle son nesildeki yaşamın koşullarını, tüm insanlığın ilk yüzün seviyesini gerçekleştirdiği ve bireyselliğini hiçbir şekilde kişisel alma formunda değil, sadece başkalarına ihsan etme formunda kullandığı dünya barışı dönemini inceleme fırsatını buluyoruz. Burada yukarıda bahsedilen yaşam formunu kopyalamak iyi olur. Böylece bize bir ders olarak ve yaşamlarımızın dalga seli altında akıllarımızı yatıştırmakta bir rol modeli olarak hizmet eder. Belki de bunu yapmaya değer ve üst yaşam formuna benzemeyi denemek bizim neslimizde mümkün olur. Son nesildeki yaşam koşulu. Öncelikle herkes ülkenin refahı ve dünyanın refahı olan toplumun refahının tümüyle birbirine bağlı olduğunu derinlemesine anlamalı ve çevresine açıklamalıdır. Toplumun yasaları ülkedeki her birey için tatminkar olmadığı ve ülkenin hükümetinden hoşnutsuz bir azınlık bıraktığı sürece bu azınlık ülkenin hükümetine karşı birlik olur ve onu devirmeye çalışır. Eğer azınlığın gücü ülkenin hükümeti ile yüz yüze mücadele etmeye yeterli değilse onu dolaylı yoldan indirmek isteyecektir. Mesela ülkeleri birbirine karşı kışkırtarak savaşa getirmek gibi. Çünkü savaş zamanında hoşnut olmayan çok daha fazla insan olur ki bunlarla ülkenin hükümetini indirecek kritik kitleyi gerçekleştirme ve kendileri için uygun yeni yönetimi oluşturma ümitleri olur. Bu yüzden bireyin barışı, ülkenin barışı için doğrudan bir nedendir. Dahası ülkenin her zaman sahip olduğu savaş konusunda uzmanlaşmış ve bu konuda bilgi ve mühimmat sağlayan kısmı sosyal nitelik bakımından ele alındığında her zaman çok küçük bir azınlıktır. Üstüne bir de bu azınlığı mevcut kurallardan memnun olmayan azınlığa eklersek, her an savaş ve kan dökmeyi arzulayan çok büyük bir insan kitlesi olur. Dolayısıyla dünyanın barışı ve ülkenin barışı birbirine bağlıdır. Bu yüzden ülkenin o akıllı ve açık göz, halen hayatından hoşnut kesiminin bile onları yerlerinden indirmeye çalışanların yarattığı gerginlikten dolayı hayatlarının güvenliğiyle ilgili endişe edecek çok şeyleri var. Eğer barışın değerini anlasalardı, son neslin yaşamanın işleyişini benimsemekten mutlu olurlardı. Zira şöyle söylenir, insan sahip olduğu her şeyi hayatı için verecek. Kendin için almada ızdırap hazza karşıdır. Bu yüzden yukarıdaki planı inceleyip derinlemesine kavradığımızda yaşadığımız tüm zorluğun doğamızı kendimiz için alma arzusundan başkalarına ihsan etme arzusuna dönüştürmekte yattığını görürüz. Zira bu iki şey birbirini inkar eder. İlk bakışta bahsettiğimiz plan hayali ve insan doğasının üstünde bir şey gibi görünür. Ancak buna derinlemesine eğilirsek kişinin kendisi için almak ile başkalarına ihsan etmenin zıtlığı psikolojik bir konudan başka bir şey değildir. Çünkü aslında kendi menfaatimize olmadan başkalarına ihsan ediyoruz. Bunun böyle olmasının nedeni kendin için almanın içimizde birkaç şekilde ortaya çıkmasıdır. Mesela mal, mülk, kalbin gözün hazzı için dünya malı vesaire gibi. Bunların tümü tek bir isimde tanımlanır: haz. Bu nedenle bir kişinin kendisi için almasının tam olarak özü haz arzusundan başka bir şey değildir. Bir düşünün, eğer kişinin hayatının 70 yılı boyunca tüm hazlarını toplayıp bir kenara ve kişinin hissettiği tüm ızdırap ve üzüntüyü toplayıp diğer bir tarafa koyacak olsaydık, eğer sonucu görebilseydik hiç doğmamış olmayı tercih ederdik. Eğer durum böyle ise o zaman kişinin yaşamı boyunca elde ettiği nedir? Eğer kişinin yaşamı boyunca %20 haz ve %80 ızdırap elde ettiğini varsayarsak, sonra bunları birbirinin karşısına koyarsak, %60 ızdırap hala ödüllendirilmemiş olarak kalır. Ancak bunun tümü kişisel bir hesaptır. Tıpkı kişinin kendisi için çalıştığında yaptığı gibi. Ancak dünya çapında bir hesaplama yapacak olursak, birey kendi arzu ve sürekliliği için gerekli olandan daha fazlasını üretir. Dolayısıyla eğer yön kişinin kendi için almaktan ihsan etmeye dönecek olursa, kişi fazla ızdırap hissetmeden ürettiği üründen haz alacaktır.